Kitabın adı Karanlığın Soluğu. Yazarı Maxim Chatham. 7. ayrım. 7. Jack Thayer, Annabelle'in başında çömelmişti. Endişeden, öfkeden ve acımadan sonra nihayet merak canlanıyordu. Çevrelerinde apartman dairesini arayan bir sürü polis memuru vardı. Aradığımız adam olduğunu masanın üzerinde saçları görünce mi anladın? Sıva parçalarıyla yaralanan yanağının üzerindeki tamponu tutmakta olan Annabelle, gözlerini uzun saç tutamlarına çevirdi. Hayır, sokakta görür görmez o olduğunu anladım. İzlenip izlenmediğini kontrol etmesinden. Ayrıca eczacının verdiği tarife de uyuyordu. Eve girince artık hiç kuşkum kalmadı. Woodbine'in her zaman dediğini hatırlasana, her polis meslek hayatında sadece bir kez büyük bir fırsatla karşılaşır. Fırsatı kaçırmamak da artık ona kalmış. Bunun o büyük fırsat olduğunu hissettim. Thayer dipteki duvardaki kan lekelerine baktı. Burada şansın hiç rolü yoktu. Annabelle hiçbir şeyi atlamadan işini yapmıştı. Spencer Lynch biraz önce bir ambulansla hemen hastaneye kaldırılmıştı. Karnındaki iki kurşun yarası nedeniyle durumu kritikti. Gelecek sefer beni bekleyeceksin küçük aptal. Hayatta olman bir mucize. Gelecek sefer falan olmayacak Jack, bir insan meslek hayatında böyle bir işe iki defa rastlamaz. Benim egomu da yaralayan bu ya, neyse, başın daha iyi mi? Annabelle işaretle her şeyin yolunda olduğunu belirtti. Bir laboratuvar teknisyeni ellerinde plastik çubuklar ve tamponlarla genç kadının üzerine eğildi. Üzgünüm ama silahınızı ateşlediğiniz için barut örnekleri almak zorundayım. Annabelle içini çekip iki elini uzatırken yüzündeki zararsız yaralar ortaya çıktı. Teknisyen işini bitirince teşekkür edip çantasının başına döndü. Biraz önce Woodbine'le konuştum dedi Thayer. Olanı biteni anlattığımda az kalsın yüreğine iniyordu. Şu anda yolda, buraya geliyor. Şimdiden söyleyeyim, kendi başına iş yapmandan hiç hoşlanmayacak. Eğer medyatik olmaya karar verirse bu tutuklamayı senin cesaretine bağlayabilir ama... Gayri resmi olarak fırça yemeye hazırlan. İç Hizmetler Müdürlüğü'nün bu işe burnunu sokmaması için elinden geleni yapacağından eminim. Yoksa herifler seni güvenlik talimatlarına uymamakla suçlayabilir. Hatta bu talimatlara uysaydın, Lynch'in silahına başvurmayacağını, şu anda da hastanede olmayacağını bile ima edebilirler. Tabii eğer ölmezse şanslı sayılırsın. Bana verecek cesaret kırıcı başka haberin var mı? Üzgünüm, daha önce hiç iç hizmetlerle işin olmadığı için seni uyarmak istedim sadece. Samimi davran. Zaten Woodbine seni desteklerse ki destekleyeceğinden eminim, her şey yolunda gider. Yalnız Spencer Lynch'in cartayı çekmemesi şart, yoksa işler çok karışır. İyi tarafı, Spencer'ın odasında bir tabanca daha bulundu. Bir de pompalı tüfek. Sen onu ateş ettiğinde büyük ihtimalle tüfeği almaya gitmişti. Bu da senin için iyi bir puan. Üniformalı bir polis memuru yaklaştı. Özür dilerim dedektif Thayer. Görmeniz gereken bir şey var da. Ne? Sakın kötü bir sürpriz olmasın diye birden endişelendirecek. Takviye ekipler gelir gelmez, kafa derileri yüzülen kadınların izini bulmak için bütün bina aranmış, ancak bir sonuç alınamamıştı. Polis memuru Barryn Reglan rahatsızdı, durmadan dudaklarını yalıyordu. Annabelle adamın kusmasından korktu. Kızları bulduk efendim. Öyle sanıyorum deyiverdi sonunda. Söylenenleri hemen anlayan Thayer yüzünü ellerine gömdü. Kahretsin diye lanet okudu. Ortağıyla kısaca bakıştıktan sonra Reglin'e döndü. Bizi oraya götür. Reglin onları Spencer Lynch'in yuvarlanarak arkasına saklandığı duvarın ötesine götürdü. Yerdeki kan birikintisinin üzerinden atlayıp odaya kadar yürüdüler. Odada eşya olarak sadece eski bir yatak, kocaman bir dolap ve bir televizyon vardı. Polis memuru dolaba yaklaşıp kapısını çekince, içinde askılara asılmış bir iki elbise göründü. Bunun içinde mi diye şaşırdı Thayer. Hayır, aslında... Birden Thayer'ın kafasında bir şimşek çaktı. Sakın o pezevengin gizli bir geçit ayarladığını söyleme. Tam dediğiniz gibi... Yandaki odanın girişini bu dolapla kapadıktan sonra dolabın dibini de hareketli yapmış diye açıkladı Reglin. Genç polis dolabın dibindeki panoya asılınca kaplama eline geldi. Oldukça basit. Açması sadece 10 saniye sürüyor ama bulmak gerekiyordu. Öte yandan sizi uyarmak zorundayım. Diğer taraf oldukça korkunç. Koku bir saniyede yayıldı. Tütsü, kimyasal koku giderici ve çürümekte olan ceset kokularının karışımından oluşan Taylor gibi bir polis için bildik bir koku. Jack, cebinden çıkardığı kağıt mendili burnuna tuttu. Annabel de çok geçmeden onu taklit etti. Eğilerek dolabın içinden geçtiler ve öbür tarafa çıktılar. Bu sırada Taylor, cehennemin kapısından geçtikleri duygusuna kapılıp, kendini Kerberos'un dişlerinin yol açacağı acıyı hazırladı. Çevirenin notu: Tifon'la Ehidna adlı iki ucubeden dünyaya geldiğine inanılan cehennem bekçisi üç başlı köpek. Onun yerine kendini çılgınlığın bekleme salonunda, kötülüğün yeryüzü mekanında buluverdi. O da küçüktü, penceresizdi ve kırmızı bir ampul bu kokuşmuş ini endişe verici bir ışıkla aydınlatıyordu. Bir köşeye kurulmuş çalışma masasının üzerinde birkaç kağıt görülüyordu. Tuvaletler için kullanılan bir sürü koku giderici tüp yerde yan yana duruyordu. Hepsi de boştu. Karşıda saydam bir sıvıyla dolu leş gibi banyo küvetinden üç uzuv taşmıştı. İnsan uzuvları. Taylor mendili burnuna sıkıca tutarak yaklaştı. Annabel ürkünç banyoya doğru eğildiğinde Jack'in gözlerini yumduğunu gördü. Yanına yaklaştı. Öğürmemek için kendini zor tuttu. Darbelerin ve suyun şekilsizleştirdiği bir insan yüzü, suyun hemen altından son ve korkunç bir yakarışla bakıyordu. Yağlı sıvıdan siyahlaşmış, saçsız bir kafatası. Kadın sanki sıvının tutsağı olarak öteki tarafta sıkışmış kalmış gibi, serbest bırakılması için yalvarıyor, açık eli suyun yüzeyine vuracakmışçasına kafasına değmiş. Annabel, ikinci yüzü görünce ikiye katlandı. Kabusun kirli havasında içinde ne varsa, ne çıkarabilecekse çıkardı. Yerdeki pis fayansların üzerine defalarca kustu. Sonunda doğrulabildiğinde, Taylor karşısında durmuş, ağzı koskocaman açık gözleri, bir an önce kabustan uyanmayı dileyerek, uyanmasa daha fazla dayanamayacakları tehdidini savurarak genç kadının omzunun üzerinden bakıyordu. Annabel, kendini en kötüsünü hazırlayarak döndü. Hiçbir şey söyleyemeden birkaç dakika kala kaldı. Gizli geçidin açıldığı duvarın üzerinde çeşitli formatlarda onlarca fotoğraf asılmıştı. Her birinin üzerinde farklı bir kadın, erkek, çocuk. Bu acılar mozaiği her ırkı ve her yaşı kapsıyordu. Acılar mozaiği, çünkü hepsi dehşet içinde görünüyordu. Yarı çıplaktılar, bazılarının vücudunda şiddet izleri vardı. Ve hepsi fotoğraf makinesine yalvararak bakıyordu. Bazıları yakarıyormuşçasına ellerini kavuşturmuştu. Kimileri ise dimdik, yabani duruyordu. Ancak hepsinin gözünde aynı ışıltı vardı. Bütün bunların sona ermesi için yalvarıyorlardı. Şu ya da bu şekilde. Sonsuz bir sürenin ardından Annabel'in sesi gırtlağından güçlükle yükseldi. Kendi sesini bile tanıyamadı. Jack, biz nereye geldik? Eriki kafasını salladı ve parmağının ucuyla duvardaki yüzlere dokundu. Kaç tane var? 80, 100. Aman tanrım, bunlar ne? Sesi titriyor ve o, filozof polis, mantığını yitiriyordu. Bütün bunları yapan Spencer Lynch mi diye inanamadan sordu Annabel. Bilmiyorum, bak, fotoğraflarda aynı sehpa ve aynı fon kullanılmamış. Başka? Üzerlerine bembeyaz, köreltici bir ışık düştü. Bir el fenerinin işe yarayacağını düşündüm, dedi Byron Reglin. Bir zamanlar banyo olarak kullanılan odayı ayağına atarak. El fenerini uzatırken öteki koluyla burnunu kapattı. Ne koku ama! Durun, diye bağırdı Annabel. Geri gelin, şu tarafı aydınlatın. Küçük çalışma masasının üzerinde Reglin'in odaya girerken farkında olmadan aydınlattığı duvarı gösteriyordu. Duvarın üzerinde bir şey gördüm. Reglin denileni yaptı ve fenerin ışığını Annabel'in gösterdiği yere tuttu. Daha önce görmemişlerdi. Bu da çok normaldi çünkü yazılar kırmızıyla yazılmıştı. Şimdiye kadar tek ışık kaynağı olan fotoğraf laboratuvarı ampulü de kırmızıyı yutmuştu. Mürekkep taze değildi ama harflerin duvara çizildiği gün akmış olmalıydı. Duvarda birkaç kelime vardı. Caliban Dominus Noster, In Nobis Vita, Quia caro in tenebris luce. Nedir bu? İspanyolca mı, diye sordu Reglin. Latince diye araya girdi Taylor, yüzü ifadesizdi. Yazılanları anlıyor musunuz? Dedektif fotoğraflara dönünce çenesi kasıldı. Dayanamayacağı kadar çoktular. Her tarafta dehşete düşmüş yüzler. Duvarda, Kaliban bizim efendimiz. İnsan eti karanlıklarda parıldadığında, hayat bizim içimizde yazıyor. Annabelle dönerek ekledi. Spencer Lynch yalnız değil, bunlar kalabalık. Uzunca bir süre soludu. İncil'in yazılarını hatırlayıp mırıldandığında, yüzünün kırışıkları derinleşti. Bunlar bir grup. İkinci bölüm. Bu kötü dürtüyü, yıkmak ve umutsuzluğun zincirini boşaltmak dürtüsünü bizzat yaşadığımı itiraf ediyorum. Donald Westlake, The X. 8. Uçak yerde olmasına rağmen havalandırma tüm gücüyle çalışıyordu. Yolcular hiç ilerlemeyen bir tören alayı gibi usulca çıkış kapısına yönelmişlerdi. Biraz kenarda hala yerinden kalkmamış biri, dizlerinin üzerindeki New York Post gazetesine bilmem kaçıncı kez baktı. Gazetede 8 yüz görülüyordu. 8 farklı fotoğraf. İsimsizliklerini korumak için gazetecinin tuhaf bir niyetle gözlerini siyah bir dörtgenle saklamaya özen gösterdiği 8 korkmuş insan. Resimlerin üstünde gazetenin manşeti. Brooklyn'de dehşet. Yolcu manşetin altındaki birkaç satırı bir kez daha okudu. New York üzerinde David Sam Berkowitz'in gölgesi mi dolaşıyor? Çevirenin notu. 1976-1977 yılları arasında New York'ta seri cinayetler işleyen katil. Cuma akşamı bir suçlunun güç kullanılarak tutuklanmasının ve Sam'in oğlu olarak görülebilecek kişinin ağır yaralanmasına neden olan silahlı çatışmanın ardından bulunan iç karartıcı kanıtlar böyle bir olasılığı işaret ediyor. Zanlının evinde bulunan iki kadın cesediyle dayanılmazın sınırını zorlayan korkmuş insan yüzü fotoğrafları daha kötüsünü düşündürüyor. Bu 8 kişi seri cinayetler işleyen bir katilin kurbanları olabilir mi? Polis herhangi bir yorum yapmaktan kaçınsa da resmi olmayan bir kaynak şimdilik başka bir cesedin bulunmadığını belirtiyor. Haberin devamı sayfa 2 ve 3'te. Gerisini okumadan gazeteyi koltuğuna bıraktı. Sızdırılan bu haber, iyi bilgi alan bir muhabirin becerisinin göstergesiydi ama haberin metni çok yüzeyseldi. Ve olayın henüz aydınlatılamadığını gizlemek için bir suçlunun tutuklanmasından söz edilirken hiçbir isim verilmiyordu. Zaten resmi olmayan bir kaynak ibaresi bile tek başına durumu anlatıyordu. Polislerden biri ötmüş, nakit para karşılığında kurban fotoğraflarından birkaçının kopyasını çaktırmadan sızdırmıştı. Adam, yolcu kuyruğunun neredeyse bittiğini görerek ayaklandı. Üstteki bagaj bölümünden çantasını alıp Boeing'in ön tarafına yürüdü. "Yalvarıyorum size, kızıma bir şey olmasın." Olduğu yerde durdu, gözlerini yumdu ve gözyaşları içindeki o kadını kafasından kovdu. Bütün benliğiyle şimdi yaptığına odaklanmalıydı. Gazeteye, gazetenin içeriğine. Gazete haberi biraz cılızdı. Yeterince ayrıntı yoktu ve adam polisin tam olarak ne bildiğini merak ediyordu. Basın toplantısını izlemiş, oradan da bir şeyler çıkarabilmişti ancak bütün bunlar da olayın boyutlarını ortaya koymuyordu. Gazete haberinin baskısıyla olacak NYPD'de cumartesi öğleden sonra resmi bir açıklama yapmış, soruşturmanın hala devam ettiğini ama fotoğraftaki insanların öldükleri sonucu çıkaracak hiçbir bulguya rastlanmadığını belirtmişti. Basın toplantısından sorumlu olan polis görevlisi Spencer Lynch adlı birinin tutuklandığını ve hastanede tedavi altında bulunduğunu eklemişti. Doktorlara göre söz konusu adamın sağlık durumu istikrara kavuşmakla birlikte ciddiyetini koruyordu. Sözcü, soruşturmanın sürmesi nedeniyle daha fazla ayrıntıya girmemiş, ileride daha geniş bir açıklamanın yapılacağını söylemekle yetinmişti. 8 fotoğrafa gelince, polis, fotoğraflardaki kişilerin kimliğini belirlemeye çalışıyordu ve bu konuda da bir araştırma başlatıldığı sözcünün son açıklamasıydı. Kısacası NYP'de şimdilik elindeki belgeleri saklıyor, bu da basını daha çok telaşlandırıyordu. Artık bütün gazeteler önüne geleni öldürerek seri cinayetler işleyen bir katilden, Harvey Glatman'ın New York şubesinden, çevirenin notu, kurbanlarının fotoğrafını çeken, 1958'de San Quentin'de idam edilen katil. Brooklyn kasabından bahsediyordu. İki gündür eksik bir şey bırakmamışlardı. Gazeteli adam uçaktan indikten sonra bavulunu buldu. Ardından da bagaj kontuarına gitti. Kimliğini gösterince adama üzerinde, içinde ateşli silah var etiketi yapıştırılmış, küçükçe bir torba uzattılar. Adamın ilk işi etiketi çıkarmak oldu. 11 Eylül'den beri her şey değişmişti. Eskiden sorun olmadan bagaj bölümünde taşınabilen şeyler bile şimdi aşırı bir denetime tabiydi. Eğer öldüyse dayanamam, bundan sonra yaşayamam ben. Yok oğlum, bu düşüncelere izin veremezsin. Bunları kafanın bir köşesine tık, işinle ilgilen, duyguları bir kenara bırak. Kızını ağlayan o anneyi unut. Hadi, dene, yaparsın. Adam dikkatini yolculuğunun amacı üzerinde toplayarak havaalanının bekleme salonundan geçti. Kıyının soğukluğu ona pek de ürkütücü gelmedi. Zaten çok daha sert kışlara alışıktı. O yüzden havaalanından çıkıp taksi beklemeye başladığında ellerini eldivenlerini geçirmekle yetindi. Taksi, LaGuardia Havaalanı'ndan çıkıp 40 dakikada kent merkezine vardı. Adam orada da ayırttığı oteli buldu. Eşyalarını bıraktı ve hiç dinlenmeden, 10 seneden beri binmediği metroya girerken heyecanla ürperdi. 6. Cadde ile Bergen Sokağı'nın köşesinde uzun yolculuğunun hedefine ulaştı. Giriş kapısının her iki yanında iki yeşil fener asılı olan yüksek pencereli, 4 katlı, büyük ve beyaz bir bina. 78. Bölge Karakolu. Annabel boş tabağını tezgahın üzerine itti. Sağ yanağı Spencer Lynch'in evindeki sıvaların anısı olan şarap rengi kabuklarla kaplıydı. Bir parça daha koy tenör. Bir kadın için amma çok yiyorsun. Barmen üniformalı bir polisin kahkahaları arasında yeni bir sandviç yapmaya koyuldu. Havada bir samimiyet vardı. Salonun bir ucundan ötekine şakalar uçuşuyordu ve bu şakalardan payına düşeni almaması için insanın hiç göze batmaması gerekirdi. Müşterilerin çoğu NYPD üniforması taşıyordu. Geriye kalanlar da sivil polisti. 5 kostümlü, alacalı bulacalı kravatlı ve ince kırpılmış kızıl bıyıklı bir adam Annabel'e yaklaştı. Öne doğru uzamış suratı ona bir sansar havası veriyordu. "Suratını asma O'Donnell, seni işin dışında bırakmıyorlar ki," dedi. Kapa çeneni Lenhart, alaycı sesinden vazgeçen Louis Lenhart, Annabel'in yanındaki taburaya ilişti. "Şaka bir yana," dedi, "soruşturmayı Jack Taylor yürütüyor. Sen de onun ekibindesin. Daha ne istiyorsun ki?" "Bu soruşturmanın yönetimi bana ait olmalıydı. Bu işte kendimi tehlikeye atan benim. Woodbine soruşturmanın yönetimini bana vermeliydi." "Canım sakin ol. Jack birinci dereceden dedektif. En tecrübelimiz o. Üstelik bu işte başarısızlık kabul edilemez. Medya baskısını da saymıyorum. Sadece bu değil. Jack buna layık ve onun adına memnunum ama Woodbine'ın bu Atwell'ı başımıza bela etmesi gerekmezdi. O salağın işleri ne hale getireceğini sen de biliyorsun. Her şeyi kendine yontmaya çalışır. Woodbine yanlış insanlar seçti. Ben de buna öfkeleniyorum. Hepsi bu. Nasılsa ekiptesin. Ötesine niye karışıyorsun? Hayatınızın soruşturması olacak. İyi ya Lou, iyi ya. Yanımızda en iyiler olamayacak. Mesela seni alalım. Çalışma tarzından hoşlanmadığımı bilirsin ama işini iyi yapıyorsun. Ve yüzbaşı seni asıl ekibe almamakla hata etti. Lenhart, Annabel'in söylediklerinde doğruluk payı varmış gibi baktı. Cevap vermeden önce kaşlarını kaldırdı. Tamam, diyelim ki yüzbaşı tedbirli olmaya karar verdi ve elinin altında fazladan bir iki... Konuşmaların uğultusu birden dinmiş, insanların çoğu kafalarını giriş kapısına çevirmişti. Müzik sesinden yayılan rock müzik birden fazla yüksek geldi. Tenors Bar, eski bir polisin işlettiği ve sadece polislerin gittiği bir yerdi ve bu durum 14 yıldan beri de kimsenin ya da hiçbir şeyin karşı gelemediği bir basitlikle böyle devam ediyordu. Ve her toprak gibi burası da doğruca bir filmden alınmışa benzeyen sahnelere yol açacak bir şekilde korunuyordu. Kapının eşiğinde duran adam da bardakileri sırayla süzdü. Sonra gözleri Annabelle'in üzerinde durdu ve genç dedektifin yanına yaklaştı. "Dedektif O'Donnell'sınız değil mi?" diye sordu. "Gazeteci misiniz?" diye karşılık verdi Annabelle, adamın elindeki New York Post'u göstererek. Yeni gelen özel dedektif kimliğini çıkardı. "Değilim, sizinle soruşturduğunuz dosya hakkında konuşmak istiyordum." Annabelle karşısındakini süzdü. Orta boylu, atletik yapılı, gözlerinin önüne inen kahverengi perçemleriyle sempatik sayılabilirdi. Tıraşsız hali, blue jean ve yıpranmış deri ceketi adama bir sinema yıldızı havası katıyordu. 30'larına gireli çok olmuş diye düşündü. "Kayıplar konusunda uzmanım," diye ekledi. Bu kez genç kadının bakışındaki yoğunluk değişti. Yepyeni ve güçlü kıvılcımlarla aydınlandı. Adam sözünü sakınanlardan değildi. Annabelle elindeki gazeteyi tanıdı. 8 fotoğrafın yer aldığı gazeteydi. "Pekala, benimle gelin de bir Roma gidelim, bay." Adam elini uzattı. "Brolin, Joshua Brolin." 7. ayrımın sonu. Sayfa 67. Devamı 8. ayrımda.